Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Erkam Radyomuz'dan, Bir Alim Bir Eser programımızdan hepinize gönül dolusu merhabalar. Kıymetli dostlar, Bir Alim Bir Eser programımızda takip ettiğimiz yol üzere en son ele aldığımız eserin mütalasına ve müzakeresine radyo lisanıyla devam ediyoruz. Kıymetli dostlar, son eserimiz Et-Tıbb-ı Ruhani namındaydı, başlığındaydı. Ebu Bekir Razi'ye ait bu eserin ne idüğü, içeriği, muhteviyatı üzerine iki tane program gerçekleştirdik, yaptık. Bu üçüncü programımız inşallah ve burada da doğrudan doğruya içeriğin tahkiki üzerinde duracağımızı belirtmem gerekiyor ve bu çizgide yürüyeceğimizi ifade ediyorum. Efendim, en son akıl-heva ilişkisi ele alınmıştı. Bundan başka ölüm korkusunun hevadan kaynaklandığı bahsi üzerinde durmuştuk. Yani bir hayli yoğun tahliller yapmıştık. Ardından da kitabın ana gövdesini oluşturan esas kısmına değineceğimizi, bu noktalar üzerinde duracağımızı ifade etmiştik. Şimdi efendim, Ebu Bekir Razi, Et-Tıbb-ı Ruhani eserini, ruhun tıbbı, ruh sağlığı diye tercüme edildi. Bu eseri 20 bölüme ayırıyor diye ifade etmiştim. Birinci bölümde aklın üstünlüğü ve övülmesi hakkında. Yani aklı övmek ve aklın rüçhaniyetini, üstünlüğünü ortaya koymak babını ele alıyor. Ve diyor ki, muhakkak ki Allah aklı bize kendisiyle hem bu dünyada hem de öte dünyada bizim gibilerin cevherinde bulunan, önemli, bizim gibilerin cevherinde bulunan her türlü menfaatleri elde etmemiz için aklı verdi. Yani Rabbimiz önce bizim cevherimize, mayamıza menfaatler koydu, özellikler koydu, yetenekler koydu, donanımlar koydu, yazılım yükledi tabiri yerindeyse ve bunların da elde edilmesi için, açığa çıkarılması için akıl vasıtasını verdi. Bir küp balınız olabilir ama o bir küp balın içinden balı çıkarabilmeniz için bir kepçeye ihtiyacınız var. İşte bizdeki cevher o bir küp bal ise, o bir küp balı küpten çıkaran araç ise akıldır. Akıl ne yapıyor? Faydalıyı faydasızdan ayırt etme, menfaatleri tanıma, insan için doğru olanı tespit etme gibi hizmetleri ifa ediyor. Akıl, Allah'ın bizdeki en büyük, bizim için en faydalı ve en değerli nimetlerindendir aziz dostlar. Evet, akıl vasıtasıyla biz akıl sahibi olmayan hayvanlara üstün kılındık. Yani insana her şeyin musahhar kılınması, boyun eğdirilmesinin altında akıl cevherinin çok büyük bir rolü var. Onlara sahip olduk, onları idare ettik, bize ve kendilerine faydalı olabilecek şekilde kullandık. Yine akıl vasıtasıyla biz, bizi yükselten, hayatımızı güzelleştiren ve tatlılaştıran şeylerin hepsini elde ederiz. Bütün gayelerimize, isteklerimize ve hedeflerimize ne yaparız? Ulaşırız efendim. Ve insanoğlu böylece hayatının idamesini sağlar. Akıl sayesinde gemilerin yapımını, kullanımını, efendim denizle bizden ayrılmış olan uzak kıtalara ulaşmayı, bugün için düşündüğümüzde kıtaları birbirine bağlamayı, hatta onları çok kısa yollar edinmeyi, uçak teknolojisini düşünün, uzay teknolojisini düşünün, nanoteknolojiyi düşünün. Yani o kadar insan hayatında karşılığı olan şeyler ki bunlar, bunların tamamını akılla elde ediyoruz. Akıl denilen meleke bize bunların temininde ne yapıyor? Fayda sağlıyor. Şimdi o dönem için de bu örnekleri veriyor Hazret Ebu Bekir Razi. Birçok örneği anlatıyor, işte diyor feleğin şeklini, güneş, ay ve diğer yıldızların büyüklüklerini, uzaklıklarını ve hareketlerini öğrendik diyor akıl sayesinde. Akılla biz elde ettiklerimizin en faydalısı ve idrak ettiklerimizin en büyüğü olan Allah'ın ilmine ulaştık diyor. Bakınız, yani bir filozof diye hemen lütfen ön yargıyla dışlamayalım. Bunlar çok esaslı ifadelerdir. Allah'ın bilgisine, ilmullah, marifetullah, ne derseniz deyin, buna ulaştık diyor. Kısaca akıl, yokluğunda durumumuzun hayvanlar, çocuklar ve delilerin durumu gibi olacağı bir haldir diyor. Aklın yokluğu bizi hayvanlar, çünkü çocuklar da istekten ibarettir. Akıl, temyiz, tefrik bunlar çok fazla ne yapmamıştır? Ön plana çıkmamıştır, kendisini göstermemiştir ve delilerin durumu gibi bir hale geliriz diyor. Evet, ve akıl öyle bir şeydir ki diyor, hissi, hissederek yaptığımız davranışlarımızı kavramlaştırmamıza yol açar diyor, tasavvur. Yani insandaki yaptığı eylemleri canlandırma, kavramsallaştırma da yine akılla yapılan bir şeydir diyor. Şimdi yapmamız gereken, akıl bu kadar değerliyken, bu kadar önemliyken, hayati bir fonksiyonu icra ediyorken, efendim, hevayı akla musallat etmemeliyiz. İşin can alıcı noktası burası aziz dostlar. Hevayı akla musallat etmemeliyiz diyor. Çünkü heva aklın afeti ve bulandırıcısıdır. Hevayı ne demiştik? Efendim, isteklerine tabi olma, dürtüsel yaşama, anlık hareket etme, iradeyi zayıflatma, zevklere ve hazlara müptelalık, bir idealden, amaçtan, gayeden, yaratılış maksadından uzaklık, ona rızayı bariyi gözetmeden yapılan davranışlar, o bedenin emrine girme, şehvetin kölesi olma, her şeyi buna ifade eder. Allahsız yaşamanın ta kendisi hevadır. Sayabilirsiniz. Çünkü heva aklın afeti ve bulandırıcısıdır. Bu çok önemli. Sisli havalarda ortamı görebilir misiniz? İşte aklın da sisi vardır. Gönlün de sisi vardır. Aklın ve gönlün sisi, dumanı hevadır. Ne yapar? Görüşü, duyuşu, hissedişi, fark edişi, idrak edişi, basireti, feraseti, bunların hepsini, sezgiyi öldürür, bulandırır. Evet, onu yol, hedef ve doğrultusundan saptırır aklı. Akıllı insanın gerçek rehberi bulmasını ve işlerinin düzene girmesini engeller. İşin bir türlü düzene girmiyor. Ya hep aksama oluyor, hep sıkıntı, hep gerilim, hep hata. Bil ki orada akılla heva birbirine karışmış olabilir ve heva işleri bulandırıyor olabilir. Aksine bizim diyor Ebu Bekir Razi, hevamızı aklın gereklerini yerine getirmeye zorlayarak disipline etmemiz lazımdır. Terbiye etmemiz lazım diyor. Aklı hevayı boyunduruk altına alacaksın diyor. Onu diyor sen disipline edeceksin, sen ona hükmedeceksin. Onun üzerinde sen hüküm ferma olacaksın, öyle ifade edecektim. Evet efendim, eğer böyle yaparsak o zaman aklımız tamamen temiz, saf olur. Işığıyla ne yapar? Bizi aydınlatır. İstediklerimizi elde eder ve Allah'ın bize aklı karşılıksız olarak vermesi, Rabbimizin ve bizi akılla nimetlendirmesiyle böylece mutlu oluruz. Heva aklın afetidir. Heva aklı karıştırmadığı sürece bu mutluluğun vesilesidir, mutluluğun yoludur. Ez cümle böylece ifade edebiliriz. Şimdi tabii İslam felsefesi, İslam düşüncesi dediğimiz şeyde biliyorsunuz, Antik Yunan'ın etkisi çok büyük. Antik Yunan filozoflarının Aristoteles, Platon, bunların eserleri tercüme edilmiş. Bu tercümeler aracılığıyla bazı ister istemez mülahazalar, mukayeseler devreye girmiş. Ondan sonra bazı kavramlar değişmiş. Kullanılan vahiy kaynaklı, nübüvvet kaynaklı, sünnet kaynaklı terminoloji yerine başka bir terminoloji geçmiş ve İster istemez bazı gündemlerde farklılaşmış. Bunu da bilmemiz lazım. İmam Gazali'nin felsefe ve filozoflarla mücadeleye başlamasının ana sebeplerinden biri budur. Felsefi düşünmenin ve felsefi kavramsallaştırmanın halkın içine inmesi. Yani avama inmesi. Avam-ı nasın akaidini, itikadını karıştıracak, bulandıracak şekilde halka bu kadar bu işin inmesi. Neticesinde bunun bir tehlike arz ettiğini görüyor. Artık insanlar vahyin, Kur'an'ın, sünnetin esas kavramlarıyla değil, felsefenin kavramlarıyla düşünüyorlar, iş görüyorlar. Buradaki meselelerle bir dimalarını yoğuruyorlar. Öyleyse buraya bir neşter vurmak lazımdır diye yolculuğa çıkıyor aslında. Temel saiklerden biri bu efendim. Bugün içinde düşündüğümüzde mesela insanların bilim diliyle konuştuğunu, ona yine felsefe diliyle konuştuğunu, vahiy dışında, vahyin esaslarına dayanmayan, bununla bağlantılı olmayan bir dil ve üslupla konuştuklarını görüyorsak, düşüncelerin böyle yoğrulduğunu fark ediyorsak, burada bizim de bir mücadeleye, bir çabaya girişmemiz gerekir diye şahsen düşünüyorum. Yani asla rücu açısından bugün itibariyle de bizim bir gayretimizin olması lazım bu meyanda. Örnek vereyim, insanlar itikadi düşünmek yerine psikolojizm hastalığıyla düşünüyorlar. Yani her şeyi psikolojik kavramlarına dayandırarak, irca ederek düşünüyorlar. Bir seküler fıkıh diyebileceğimiz sosyoloji kültürüyle konuşuyorlar. Seküler fıkıh, dünyevi fıkıh. Dünyevi anlamda işlerini yürüten, davranışlarını ayarlayan, neyi yapıp yapmayacağını belirleyen toplumsal kriterler, sosyal kriterler, sosyolojik kriterler oluyor. Bu diyor ülkenin menfaatine ters diyor. Türkiye'yi kalkındırmak diyor. Ülkeyi kurtarmak, tamam doğru, bunlarda bir şey değil demiyoruz ama acaba bu rıza-i ilahiye uyar mı, uymaz mı? Helal mi, haram mı? Hak mı, batıl mı? Bu ölçüler hiç devreye girmeyebiliyor. Yani ülke eksenli düşünülürken ilke eksenli düşünme askere gidebiliyor. Kendisini efendim buharlaştırabiliyor. Evet, şimdi biz diyor Ebubekir Razi, amacı nefsin ahlakının düzeltilmesi olan Ed-Tıbb-ı Ruhani'den bahsedeceğiz diyor kitabın içeriğinde. Burada dikkat edin, nefsin ahlakının düzeltilmesi. Eğer insan nefsinin ahlakı bozuk olursa, o ahlak düzeltilmezse insanın başına neler açıyor, ne gibi ızdırapları netice veriyor, onu bize zaten net bir şekilde ifade ediyor. Bu amaca dayanak noktası olan fikirler, prensipler ve hususlarla ilgilenirken tamamen veciz olacağız. Yani kısa ve özlü konuşacağız diyor efendim. Akıl ve heva konusunun amacımızın başlangıç noktası olduğunu düşündüğümüz için bu konudaki görüşlerimizi ifade ettik. Şimdi söz konusu esasların en yüksek, en önemli ve bu kitaptaki hedefimize ulaşmamıza en fazla yardım edici olanı hevanın bastırılması, kontrolü, hevaya hakim olunması. Yani dürtülerine hakim olma, isteklerine hakim olma, duygularını bastırma, isteklerini, duygularını ne kadar bastırırsan bu komplekslere, karmaşalara yol açar. Haydi bunları başıboş bırak, yaşa filan gibi anlayışlar İslam düşünme geleneğinde aslında tam da yerini bulmuyor diyebiliriz. Bu Freudyen dünya görüşü, algısı biliyorsunuz birçok şeyin zıvanadan çıkmasına yol açmıştır ve insanlardaki kontrol mekanizmalarını ortadan kaldırmıştır. Bir şeyi çok tekrarlayarak, çok yaşayarak tatmin olunacağı hissini, algısını, yanılgısını doğurmuştur ki bu aslında başlı başına bir hatadır. Çünkü insandaki açlık gittikçe daha fazla artabilir bu durumda. Evet, şimdi hevanın bastırılması, insanın tabiatının istediklerine çoğunlukla muhalefet etmesi. Yani insanın taban, beşeri tarafıyla, istek tarafıyla gündeme getirdiği arzularının tersinin yapılması. Yani sana uyku diyor, sen az uyuyacaksın. Deli gibi ye diyor, çılgın gibi ye, sen az yiyeceksin itinalı. Efendim git gevezelik, boş boğazlık yap diyor, yapmayacaksın. Zamanını öldür, şöyle bir uzanıver diyor, tembellik et, etmeyeceksin. Yani bu gibi heva, heves ve isteklere tabi olunmaması, hatta muhalefet edilmesi. Ve nefsin aşamalı olarak buna alıştırılmasıdır. Dikkat, aşamalı olarak. Birden olmaz. Aniden olmaz. Sabahtan akşama olmaz. Boyacı küpüne daldırıp çıkarır gibi olmaz. Keskin virajlar tehlikelidir diye söylemiştik. İnsanların hayvanlardan üstün oldukları ilk husus da bu olmaktadır. Yani irade melekesi. Düşünüp taşındıktan sonra eylemde bulunma yeteneği. Düşünme, taşınma, yaşa. Düşünme, yaşa. Sonunu düşünen kahraman olamaz falan gibi saçma sapan bazı ifadeler var. Efendim, mümin insan sonunu düşünür. Akıbetini düşünür. Takvanın en önemli esaslarından biri akıbet fikridir. Sonunu düşünen kahraman olamaz gibi böyle replik haline gelmiş, sloganlaşmış, insanlara böyle bir yiğitlik erdemi vesaire gibi sunulan bu banal dizi sloganlarından beynimizi kurtarmamız lazım. Birçok insan bu yüzden ne yapıyor? Anlık, spontan davranmayı, hesapsız, kitapsız, hiçbir şeyi düşünmeden, akıbetini düşünmeden bu yaptığım nereye gider? Bu beni nereye taşır? Bunun sonucunda ne olur vesaire gibi hiçbir kaygı taşımadan sahte atılganlığı, yiğitlik zannedebiliyor. efendim olur olmaz atılganlık yiğitlik değildir. Evet. İrade melekesi ve düşünüp taşındıktan sonra eylemde bulunma yeteneği. Bu hayvanların eğitilmemiş olmalarından, tabiatlarının gerektirdiklerini sınırlandırmadan ve düşünüp taşınmadan yapmalarından dolayıdır. İşte bu hayvanlarda ön plana çıkıyor, düşünüp taşınmadan yapma. Tabiatına sınır koyamama. Sen insanı aklın gerektirdiği şekilde kendi tabiatının istediklerini ortadan kaldırır ve onları terk eder bulduğun gibi eğitilmemiş hayvanı pisleyip pisliği üzerinden gıdasını yemekten uzak durur bulamaz. Hayvan hakikaten öyledir. Yani pisliğinin yaptığı yerde oturur, yemek yiyebilir, gıdasını alabilir. Yani hayvanda böyle bir denetim mekanizması olmadığında ne kadar rezalet ve rezilet ortaya çıkıyor bunu görebiliriz. Şimdi insanların hayvanlardan tabiata gen vurma noktasındaki bu ve benzeri üstünlükleri, yani insanı hayvandan ayıran nokta bu. Tabiatına gen vurabilme, akıbeti düşünebilme, ona göre hareket edebilme. Hayvandaysa böyle bir fikir yok. Anlık davranış modeli var. Evet, tabiatının gerektirdiği şeylere sınır koyamama özelliği var. Eğitim ve öğretimle, talim ve terbiye ile olsa bile hemen hemen bütün insanlarda bu özelliği görebiliriz. Bu insana aittir diyor. Yani tabiatına gen vurma, arzularını ne yapabilme, gemleyebilme. Ancak şu kadar var ki aziz dostlar, bu genel ve evrenseldir. Bütün yakınlarda, yer ve soyca, kolayca gözlemlenebilir. Gerçekte her çocuk ona alışıktır ve ona göre yetişir. Bu konuda başka söze de ihtiyaç yoktur diyor. Şimdi bununla birlikte diyor, burası önemli, insanın tabiatında bulunan bu faziletin ulaşılması mümkün olan en yüksek zirvesine ancak faziletli filozof tam olarak ulaşabilir. Şimdi buradaki filozofu aslında bir zahit, efendim muttaki olarak yorumlayabiliriz. Çünkü aslında filozofça yaşamadan neyi kastediyordu? Erdemli yaşama. Filozofça yaşamadan fazilet üzere yaşamayı kastediyor. Öyle ifade ediyor ama biz bunu kendi dünyamızdan baktığımızda mesela ben ittika diyorum. Muttaki diyorum, takva üzere yaşama diyorum, erdem, hakikat üzere yaşama, ehli hakikat olma diyorum. Bunları ifade veya ehli ahlak olma, ahlaka, hilkate uygun yaşama olarak ifade ediyorum. Şimdi insanların avam tabakasının tabiata gem vurma ve hevaya sahip olma konularında hayvanlardan üstün oldukları kadar filozof, faziletli filozofun da avamdan üstün olması gerekir. Şimdi tamam, avam tabakası, burada avamı sadece bilgi, bilmek noktasında almıyor. Diyor ki, dürtülerine hakim olma, tabiatını sınırlandırma noktasında ne kadar mesafe kat ediyorsan, avam olmaktan o kadar kurtuluyorsun ve faziletli bir insan olmaya doğru gidiyorsun. Tamam diyor, avam dediğimiz insanlar hayvan kadar değil, dürtülerini denetleyebiliyor, sınır koyabiliyor ama faziletli, erdemli insan kadar da bunu yapamıyor diyor, arada. Hayvan, avam ve faziletli filozof diyor. Biz ona muttaki demiştik. Öyle tercüme etmiştik kendi lisanımıza. Şimdi demek ki bakın, avamlığın ölçüsü dürtülerinden kurtulma noktasındadır. Çok önemli bir kriter. Avam çok bilen, işte havas demek çok bilen demek değil. Efendim çok şeye vakıf olan demek değil. Kendini denetleyebilen, nefsini terbiye edebilen, aklını, hevayı aklına tabi kılabilen, ondan sonra tabiatının getirdiği bazı beşeri durumları sınırlayabilen ve burada üstün mesafeler kat eden insan avam olmaktan çıkıyor. Avamlığın bir kriteri açısından bunu ele almamız gerekir diye şahsen düşünüyorum. Buradan hareketle biz nefsini bu süslerle süslemek ve kemale erdirmek isteyen kişinin zor bir işe girişmesi gerektiğini ve nefsini heva ile mücadelenin, ona muhalefetin vatanı edinmesi gerektiğini biliriz diyor. Şimdi nokta önemli. İnsanların tabiatlarının farklı farklı olmasından dolayı insanların mizaçları, kişilikleri, karakterleri, tabiatları farklı. Bundan dolayı bir kısmı için bazı faziletleri elde etmek ve bazı kötülükleri terk etmek kolay olurken bir kısmı için de zor oluyor. Bunu görürsünüz. sigarayı tak diye bırakıyor, içkiyi bırakıyor, bilmem şu alışkanlığı bırakıyor. Öbürü ise kös kös bağımlılığa devam ediyor. Bir türlü o cendereden çıkamıyor. Bir türlü buna sınır koyamıyor. O damarla ilişiğini bir türlü kesemiyor. Bakınız, tabiatların farklı tiryaki mizaçlardan bahsetmiştim size. Bir de tiryaki mizaç olmayan yapılardan, bünyelerden bahsetmiştim daha önce. Şimdi heva ve tabiat, aziz dostlar, devamlı olarak bizi daha sonra bir başka elemin meydana, acının, kederin meydana gelmesine neden olsa ve çoğu zaman önce elde edilenden daha fazla olan hazza ulaşmaktan bizi alıkoysa bile, bunları da çalışmıştık, dünyevi hazlara, yani buna ellezzetül hadıra diyor. Ne demek? Hazır lezzet, anlık. Anlık lezzete tabi olmaya, sonucunu düşünüp taşınmadan onları seçmeye çağırmakta ve teşvik etmektedir. Heva ve tabiat bizi anlık lezzete çağırıyor. Peşin lezzete çağırıyor. Anlık lezzette bizi boğuyor, batırıyor. O yüzden bir maneviyat büyüğünün efendim bir dokunmakta, bir bakmakta, bir öpmekte batma dediği, bir tatmakta batma dediği hadise budur. Dikkat et, hazır et. Yani insan bir anlık hazır lezzet uğruna çok büyük bataklıklara saplanabilir. Çünkü heva ve tabiat devamlı olarak elemi de taşıyacak, beraberine getirecek şekilde ondan sonra ne yapıyor? Bizi hazır lezzete müptela kılıyor. Diğeri bize uzun vadeli gözüktüğü için peşin olanı hemen tercih etme yanımızı aktive ediyor, harekete geçiriyor. Böyle bir özelliği var. O yüzden hazır lezzete müptela olmayan insan, bu lezzetleri biriktirip daha büyük lezzetlere taşıyabilen insan, elemden daha çok kurtulan insandır. Hüzne, kedere daha az mağlup olan insandır desek yeridir aziz dostlar. Bu insanların o anda sadece kendilerinin içinde bulundukları durumu dikkate almalarından ve kendilerine eziyet veren elemi ortadan kaldırmaktan başka bir şey düşünmemelerinden dolayıdır. O anlık yani. Bu aynen remet denilen bir tür göz hastalığına yakalan çocuğun gözünü kaşımayı, hurma yemeyi ve güneşle oynamayı tercih etmesi gibidir. Şimdi ne yapıyor? Saman nezlesi olmuş gözü. Gözü bir yandan kaşınıyor, akıyor ama o hala oyuna devam ediyor. Gözü de anlık tatlı tatlı kaşındığı için bir türlü de kaşımayı bırakmıyor. Çünkü o anlık kaşımanın da bir tadı var. Fakat kaşıdıkça hastalık artıyor. Hastalığın getirdiği elemler artıyor. Ama oyuna devam ediyor. Güneşin altında ne yapıyor? Bir yandan da eli sürekli gözüne gidiyor. O anlık kaşıma lezzetini terk edemiyor. Aynen bunun gibidir diyor. Yani insanoğlu da kendi hastalıklarını, manevi hastalıklarını artıracak anlık lezzetleri sürekli tekrarlamak suretiyle aslında kendilerini daha büyük hastalıklara ne yaparlar? Duçar ederler. Bundan dolayı akıllı kimse için doğru olan heva ve tabiatı sınırlamak, sınırlandırmak, engellemek ve sonuçlarını düşündükten sonra onları serbest bırakmak, akıbet fikri, kazanacağını zannettiği yerde kaybederek hüsrana uğramamak, haz elde edeceğini düşündüğü yerde elem elde etmemek için somutlaştırarak, kar ve zararını hesap ederek, muhasebeci gibi kar ve zarar hesabı yapacaksın, bakacaksın. Ondan sonra en avantajlı olana tabi olmaktır. Hikmetli davranış budur. Mümin, muttaki insan bir davranışta bulunacağı zaman muhasebeci gibi ne yapar? Hesap eder. Kar zarar hesabı yapar. Şimdi hani diyormuş ya fare, ya peynir çok büyük ama mesafe kısa. Ben bu delikten çıkarsam ödül büyük gözüküyor ama mesafe kısa. Bizim burada diyor yakalanmamız kaçınılmaz diyor. Yani ondan sonra ne yapıyor? Bundan vazgeçiyor. Bak, bir kar zarar hesabı yapıyor. Ne bileyim ben, puma şimdi bir yandan avına bakıyor, bir yandan da ona sarf edeceği enerjiyi hesap ediyor. Enerji diyor 100 birim ama diyor ben bu avı yakalasam bile bu kadar mücadeleden sonra elde edeceğim enerji 10 birim. O zaman diyor bu olmaz. Bunu terk ediyor. Ondan sonra gibi, yani hayvanların bile bir kar zarar hesabı varken insanın bir kar zarar hesabının olmaması daha büyük bir eblehliktir. Hayvandan aşağı bir durumdur desek uygundur herhalde. Evet, o halde ihtiyatlı olma şehvetin tamamen ortadan kaldırılmasını gerektirir diyor Hazret. Bizse biliyorsunuz şehvetin tamamen ortadan kaldırılması değil, şehvetin yani insana verilmiş olan şehvet duygusunun aslında olumlu yerlere, doğru yerlere kanalize edilmesi gerektiğini, ibadet arzusu, ilim hırsı, ondan sonra takva ve faziletleri elde etmedeki coşku, bunlara kanalize edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Çünkü bir insana fıtraten verilmiş bazı duygu ve özellikleri terk et demek aslında fıtrata aykırıdır. Teklifi mala yutak olur. Yani bir insanın kaldıramayacağı yükü ona teklif etmek olur. Yahu kardeşim sendeki şu inat duygusunu yok et denmez. İnat duygusunu doğru yere kanalize et denir. İnadı sebata, sabra, azimli, kararlı olmaya çevir demek daha isabetlidir. Yoksa inadı yok et, şehveti yok et. Yok edemiyor, yok edemiyor. Yok olmaz. Çünkü fıtratta var bu, yaratılışta var. Öyleyse biz bu şehveti meşru yerde tanzim edeceğiz. Meşru yere sevk edeceğiz. Ve kifayet miktarı kullanılmasına Allah müsaade ettiyse biz de müsaade edeceğiz doğru yerde. Bir de bunun doğru adrese yönlendirilmesi için istikamet tayini yapacağız. İşte o zaman bu daha insan fıtratına uygundur. İnsana daha yakışan bir yönlendirme tarzıdır. Vaizlerin, vaazlarının, hatiplerin, hitaplarının tesir etmemesinin en büyük sebeplerinden biri fıtrata aykırı konuşmalarıdır. Burada da tabii filozofça yaşama diyor Hazret. Filozofça yaşama derken şehveti tamamen yok etmeyi söylüyor. Mesela ileride cinsel dürtülerin, duyguların falan neredeyse hepten kökünün kazınmasından bahsediyor ki bu aslında İslam ahlak telakkisi açısından genel açıdan baktığımızda doğru değildir. Yani Peygamber Efendimiz evlenmiştir. Çoluk çocuk sahibi olmuştur. Efendim alimler, sahabe efendilerimiz hep olmuşlardır. Demek ki fıtrata aykırı bir durum gerçekleştirilmemelidir. Böyle kendini hepten buna mahrum edecek bir manastır hayatı gibi kendini hadım ettirip her şeyden mahrum etmek gibi durum söz konusu değildir. Bu da zahitlik değildir aslında yani ama filozofça yaşama telakkisinde biraz bunların ipuçlarını da görebiliyoruz. Bu da bir yaklaşım ama doğru bir yaklaşım gibi görünmüyor bana, net olarak söylüyorum. O halde ihtiyatlı olma şehvetin tamamen ortadan kaldırılmasını gerektirir diyor. Katılmadığımızı söyledik. Eğer şehveti bastırmak ile onu tatmin etmekten dolayı meydana gelen elem tamamen birbirine denk olursa o zaman şehveti bastırmaya devam etmelidir diyor. Çünkü hemen şu anda elem elde etmek tadılması kaçınılmaz olan elemi beklemekten daha kolay ve daha basittir. Yani anlık elem, o anda yaşadığın elem, bir de beklediğin elem var. Şimdi anlık yaşadığın bir acıdan daha zor olan acı beklenilen acıdır. Yani idam mahkumunun idam oluş anında yaşadığı acıdan daha büyük bir acı varsa idamı bekleme acısıdır. Çünkü her an oraya doğru gidiyor. Dar ağacında sallanıyor ip. Ondan sonra işte o ağacın, dar ağacının gıcırtıları geliyor. Birileri götürülüyor. Her an oraya doğru yaklaşıyor. Bu bekleme, acıyı bekleme anlık yaşanan acıdan daha etkindir diye bir tespitte bulunuyor. Bunu da düşünmek lazım. Şimdi insan nefsinin dürtüleri erteleme anlamında redde alışması ve katlanması için nefsini eğitmesi ve disipline etmesi gerekir. Her istediğini yapmaması gerekir. Muhalefet etmesi gerekir. Çünkü her halükarda şehvet düşkünlüğü insanın kendisine karşı koyamayacağı bir halde olması için alışkanlık tarafından desteklenmeye ihtiyaç duymayacak derecede onun tabiatına ve yaratılışına zaten yerleştirilmiştir. Yani her halükarda bu var zaten. Seni dürtecek, seni harekete geçirecek, seni itekleyecek, seni sürekli bir yerlere doğru yönlendirecek. O zaman senin diyor zaten bunları yaşayacaksın. Mühim olan bunu talim ve terbiyeyle disipline etmek ve terbiye edebilmektir. Buna mutlaka eğilmektir diyor. Şimdi senin şehvet düşkünlerinin ve devamlı surette şehvetlerini tatmin edenlerin sonuçta şehvetlerini tatmin etmekten zevk almadıkları. Evet, benim dediğim noktaya geldi bakınız. Yani bu şehvet düşkünlüğünün bir şeyidir, çıkmaz noktasıdır. Kuyruğunu yakalamaya çalışan kedi sendromu diyebiliriz buna. Bir fasit daire oluşur. Şehvet düşkünü sürekli şehvetini tatmin etmeye çalışıyor. Tatmin ettikçe şehvetini tatmin etmekten zevk almaz hale geliyor. Bir duyarsızlaşma söz konusu oluyor ve şehvet düşkünlüğünden kurtulamadıkları bir hale vardıklarını bilmen gerekir. Bir yandan tam anlamıyla zevk alamıyor, bir yandan da bu iptiladan, bu müptelalıktan ne yapamıyor? Kurtulamıyor. Bu kısır döngünün, fasit dairenin içinde kulp beygiri gibi dönüyor, dönüyor, dönüyor, dönüyor, duruyor. Evet. Bu da ne yapıyor? Bir insanı harap ediyor. Ruh halini, psikolojisini, maneviyatını mahvediyor. Örneğin, devamlı olarak cinsi münasebette bulunanlar, sık sık, ısrarla, içki içenler ve müzik dinleyenler, bunlar şehvetlerin en kuvvetlileri ve en derin köklüleri olmalarına rağmen, bunları böyle söylüyor bakınız, cinsi münasebet düşkünlüğü, içki ve müzik, bunlar şehvetin en kuvvetlileridir diyor, derine işler, nüfuz eder diyor, olmalarına rağmen bu düşkünlüklerinden böyle bir düşkünlükleri olmayan kişiler kadar zevk almazlar. Çok ilginç. Aşırı düşkün olanlar bu kadar düşkün olmayanlar kadar inanın zevk almıyorlar. O kadar düşkün olmayan onlardan çok daha az, çok daha seyrek diyelim bu fiili icra edenler kadar zevk almıyorlar. Çünkü niye? Sık tekrar bazı şeylerin aşırı derecede sürekli tekrar edilmesi, sık sık yapılması aynı zamanda bir neyi doğuruyor? Nasırlaşmayı, bir sıradanlaşmayı, bir hissizleşmeyi, anlamsızlaşmayı hatta ne yapabiliyor? Doğurabiliyor. Bu tespit de çok önemli. Bu şehvetleri sürekli tekrarlayanlardansa diyor, daha az tekrarlayanlar onlardan daha fazla zevk alırlar diyor. Çünkü onlar için bu şehvetler aynen başka insanlardaki herhangi bir şehvet gibi olurlar. Yani söz konusu bu şehvetler o kişiler için sıradan, alışılmış şeyler haline gelir, banalleşir. Bununla birlikte düşkün oldukları şeyler kendileri açısından artık haz veren şeyler değil, hayat için zorunlu şeyler konumuna gelirler. Bundan dolayı onların dini ve dünyevi yönlerinde eksilme olur, alışkanlıklar onları köle eder. Hem dini hem dünyevi yönlerinde eksilme olur. Sıhhatleri bozulur, işleri bozulur, maneviyatları bozulur. Öyle ki her türlü hileyi kullanmak ve kendilerini riske, tehlikeye atarak servet edinmek zorunda kalırlar. Niye? O zevkleri devam ettirebilmek için. Sonunda bu kişiler mutlu olmayı ümit ettikleri yerde mutsuz, sevinmeyi, rahat etmeyi ümit ettikleri yerde kederli, haz elde etmeyi ümit ettikleri yerde elem elde ederler. Bu noktada onlarla kasten kendisini mahveden, helak eden kimse arasında soruyorum ne fark vardır? Yani intihar eden bir kimse arasında ne fark vardır bunlarla diyor. Bu durumda olan kişiler tamamen kendisine kurulan bir tuzakla aldatılmış olan hayvana benzemektedir. Şehvet tuzaklarında kendini helak eden insan. Bunları bir asli ihtiyaç düzeyine tekrar ede ede yükselten ve bunlara karşı körelen, hassasiyetlerini yitiren ve o hassasiyetler yittiği için de sıradanlığın girdabına kapılan ve elemden kurtulamayan insan. Bir tuzağa yakalandıklarında ne herhangi bir hile yapmaya imkan bulabilirler ne de içinde bulundukları durumdan kurtulmaya güç yetirebilirler. Aynı tuzağa yakalanan hayvanlar gibi diyor. Böyle bir özet yapıyor Ebu Bekir Razi. Şimdi efendim kitabın içeriğiyle ilgili tabii benim de vurgulamayı istediğim o kadar nokta, o kadar husus var ki bunları konuş konuş herhalde 5-6 program gidecek gibi gözüküyor. Ama en azından şu konuştuğum kısmı bir noktaya bağlayayım ve bitireyim bugün itibariyle diye düşünüyorum. Nefsin bağımsız bir varlığı olduğu, bedeni bir alet ve edevat olarak kullandığı ve bedenin yok olmasıyla birlikte de yok olmayacağı, nefsin bir anlamı da ruhtur biliyorsunuz. Yok olmayacağı görüşünde olanlar, tabiatı, içgüdüleri sınırlandırmayı, heva ile mücadele etmeyi ve onlara muhalefet etmeyi önemsiz bir şey olarak kabul ederler diyor. Bu görüşte olanlar. Evet, onlar adi tabiatları tarafından idare edilen ve onların peşinden giden insanların hayvanlardan daha üstün olmadıklarını düşünerek onları küçük görürler ve yererler. Şimdi yine onlar hevaya tabi olan, onu tercih eden, hazlara meyleden, onlara düşkün olan, elde edemedikleri hazdan dolayı üzülen ve şehvetleri elde etmek için hayvanlara elem veren insanların nefisleri bedenlerinden ayrıldıktan sonra eylemlerinin kötü sonuçlarından dolayı hüzün, elem elde edeceklerini, pişman olacaklarını ve üzüleceklerini de bilirler diyor. Evet, şimdi tabii bütün meseleyi erdemli yaşama, filozofça yaşama, muttaki yaşama, faziletli yaşama bağlamında ele alıyordu biliyorsunuz, ifade ediyordu. Burada diyor ki, bir tek yabani hayvan bile yemek yemeden ve cinsellikten insanların çoğunun elde edeceğinden daha fazla haz elde eder. Hakikaten öyledir. Bir fil günde 150-200 kilo yemek yer. Bir serçe kuşunun cinsellikten aldığı haz insanın belki alacağından 60 misli, 70 misli daha fazladır. Hayvanın düşünceyi ve endişeyi terk etmedeki durumu ile hayattan zevk almadaki durumu hiçbir insanın bırakın aynısını benzerini bile elde etmeye güç yetiremeyeceği bir durumdur. Çünkü hayvanda endişe yoktur. Gelecek kaygısı, geçmiş duygusu, kederi yoktur. Hayvan o ana müpteladır, anın içindedir. İnsan asla buna yanaşamaz. Hayvanın, hayatının bütün gayesi ve hedefi budur. Biz hayvanı boğazlanmak üzere hazırlandığında yiyip içerek kesileceği yere gittiğini gözlemleriz. Ben daha başka durumlar da gözlemledim. Onu arzu ederseniz söylemeyeyim. Yani boğazlanmak üzere hazırlandığında bile hayvan yemeden içmeden cinsel dürtülerinden uzak durmuyor. Ama insan için asla bunun yüzde biri bile tasavvur edilemez. Bununla birlikte eğer fazilet şehevi hazları elde etmekte ve şehveti tatmin etmekte olsaydı, o zaman azgın bir tabiatı olanın azgın tabiatı olmayandan daha faziletli ve üstün olması gerekirdi. Ama asla ve durum böyle değildir diyor. Eğer böyle olsaydı, o zaman boğa ve eşek sadece insandan değil, aynı zamanda ölümsüz varlıklarla haz ve şehvet sahibi olmayan yüce varlıklardan daha faziletli ve üstün olurdu diyor. Yani üstünlük daha çok şehvet tatmin etmekte olsaydı, o zaman eşek ve boğa bütün faziletli üstün varlıklardan, yüce varlıklardan daha üstün olurdu diye de bir mukayese yapıyor ki çarpıcı bir kıyaslama olsun. Mesele bütün renkleriyle ne yapsın? Karşımıza çıksın, kendisini ifade etsin. Son cümlem. Eğer insan dünyanın yarısına sahip olsa, nefsi diğer yarısında elde etmek ister. Ayrıca elindekinin yok olmasından da korku ve endişe duyar. Şayet insan dünyanın tamamına sahip olsa, nefis devamlı sağlık ve mutlulukta olmayı, yerdekilerle göklerin haberini bilmeyi ister. Büyük kralların bazılarından bana ulaştığına göre, bir gün bir kralın yanında cennetten ve oradaki ebedi olan mükemmel nimetlerden bahsedilir. Kral bu durum karşısında şöyle der: ben kendisine ihsan edilen birisi olarak cennete konulduğumu düşündüğümde bu nimetler bana zehir olur. Böyle bir adamın haz alması ve bulunduğu halde memnun olması ne zaman mümkündür? Mümkün olamaz. Kendi nefsinde hayvanlardan ve hayvanlar gibi yaşayanlardan başka kim memnun ve mutlu olur? İnsanın memnuniyetini nerede araması gerekir diye ifade ediyor. Ve şairin sözüyle meseleyi hitama erdirelim biz de. Korkusuz yatağa giden ve endişesi az olan, ebediliğe sahip olandan başka kim gerçekten nimetlendirilmiştir diye şairane ifadeyle bugün bu sorularla, bu tahlillerle huzurunuzdan müsaade isteyelim kıymetli dostlar. Gördüğünüz gibi bir cevher dükkanı Tıbbı Ruhani Ebu Bekir Razi'nin pek çok insani meseleye çok derin temaslarla dokunuyor. Biz de bu temasları hissetmeye, fark etmeye devam edelim diye dua ediyorum, niyaz ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalınız.